Ayrım 7, sayfa 68. Bana öyle geliyor ki Derrida, delilik üzerine bu bölümün meditasyonların gelişiminde tikel bir yeri olduğunu güçlü ve derin bir biçimde hissetti. Ve bu hissi metnine geçiriyor, üstelik tam da onu bastırmak istediği anda. 1. Deliliğin sorun edilmesini açıklamak için ve meditasyonların tam bu noktasında Derrida, ama bunlar deli şeklindeki güç ünlemin yerini değiştirecek, dışarıya doğru atacak ve metnin kendisinden kovacak bir ses değişimi keşfeder. Gerçekten de Derrida sıkıntılı bir sorun karşısındadır. Eğer onun varsaydığı gibi ilk meditasyonun bütün bu hareketinin bir kuşku genellemesi uyguladığı doğru ise, bu hareket delilikte veya hatta düşte bir an için bile olsa niçin durmaktadır? Duyulardan gelen şeye güvenmemek gerektiği genel bir şekilde bir kez gösterildikten sonra canlı ve yakın duyumların en silik ve en uzak duyumlardan daha az kuşku uyandırıcı olmadıklarını kanıtlamaya niçin özen göstermek gereksin? Gövdemin, bu kağıdın, bu ateşin tikel noktasına doğru uzanan bu ani dönüş niçin deliliğin ve düşün özel aldatmacalarına bu yön değiştirme niye? Bu yön değiştirmeye Derrida kopuş statüsü verdi. Yabancı bir müdahale, kendini aşan ve artçı bir savaşı sonuna kadar götüren hareketten endişe duyan bir geç kalmışın vesvesesini veya tereddüdünü hayal etti. Descartes, duyulara güvenmemek gerektiğini söyler söylemez bir ses yükselir. Her türlü felsefi inceliğe yabancı bir köylünün sesi, kendi sade tarzıyla düşünürün kararlılığına zarar vermeyi, en azından sınırlandırmayı dener. Bazı algılarınızdan şüphe duymanızı kabul ediyorum. Fakat burada ateşin yakınında bu dili kullanarak ellerinizin arasında bu kağıdı ve aynı türden başka şeyleri tutarak oturuyor olmanız. Derrida'dan alıntı yapıyorum. Descartes'in metninde kuşku duyulması güç bu şeylerin doğalarıyla değil, yakınlıkları ve canlılıklarıyla niteledikleri bilinmektedir. Düşünen özneyle ilişkileriyle. Bundan kuşku duymak için deli olmak gerekir. Daha doğrusu sadece deliler bu kadar kesin şeyler hakkında hataya düşebilirler. Oysa ben elbette deli değilim. Descartes o zaman sözü alır ve bu kaba saba köylüye, bu dik kafalıya şöyle der. Deli olmamanızı kabul ediyorum. Fakat yine de her gece düş gördüğünüzü ve gündelik rüyalarınızın reddettiğiniz bu delilikten daha az deli olmadığını hatırlayın. Ve deli olmak istemediği için kendi gövdesinden şüphe duyamayan itirazcının saf dil tereddütü son derece daha doğal, daha ortak, daha evrensel olan düş örneğiyle alt edilir. Çekici bir varsayım Derrida'nınki. Sorununu en doğru şekilde çözüyor. Filozofun doğruca olanlığın bütününü sorgulamaya gittiğini, gidişatının biçimi ve felsefi alametinin burada olduğunu göstermek. Delilik kadar özel bir olanlıkta bir an duruyorsa, bu ancak saf biri kolundan çektiği ve ona sorduğu için olabilir. Kendisi bu çıplak kral ve testi hikayeleriyle asla vakit kaybetmezdi. Böylece deliliğin reddi, fakat bunlar deli şeklindeki dobra ünlem, Derrida tarafından da reddedilmiş ve felsefi söylemin dışına üç ayrı biçimde kapatılmış olur. Çünkü konuşan bir başka öznedir. Meditasyonların filozofu değil, kötü eğitilmiş sesini yükselten bu itirazcı. Çünkü felsefi olmayan saf dilliğin yeri olan bir yerden konuşmaktadır. Son olarak da söz alan ve daha güçlü ve daha inandırıcı düş örneğini zikreden filozof itirazı boşa çıkarır ve deliliği reddeden kimseye delilikten daha kötüsünü kabul ettirir. Fakat Derrida'nın ustaca varsayımla ödediği bedel şimdi görülebilir. Latince metin Fransızca çeviriyle karşılaştırıldığında ortaya çıkan bazı sözcüksel elemanların yer almayışı, metinsel farklılıkların düşmesi, düş paragrafı ile delilik paragrafı arasındaki bütün anlam bilimsel ve dil bilgisel karşıtlık oyunları, sonunda ve özellikle temel söylemsel belirlenimin silinmesi, egzersizin ve kanıtlamanın ikili örgüsü. İlginç bir biçimde Derrida Descartes'in yazısının ardında bu diğer itiraz eden ve saf dil sesi hayal ederek metnin bütün farklılıklarını iptal etti. Veya daha doğrusu bütün bu farklılıkları silerek delilik sınaması ile düş sınamasını birbirine çok yaklaştırarak, birincisini diğerinin soluk ve eksik taslağı yaparak, birincisinin yetersizliğini ikincinin evrenselliğinde ortadan kaldırarak Derrida kartezyen dışlamayı sürdürüyordu. Descartes'a göre meditasyonda bulunan özne kendini deli olmayan olarak niteleyerek deliliği dışlamalıydı. Oysa bu dışlamada sırası geldiğinde Derrida için hiç kuşkusuz çok tehlikelidir. Bu dışlamanın felsefe yapan özneyi bir diskalifikasyonla vurma tehlikesi taşımasından dolayı değil, felsefi söylemi belirleyecek kalifikasyon dolayısıyla. Felsefi söylemi aslında deli söylemden başka olarak belirler. Onlar arasında bir dışsallık ilişkisi oluşturur. Felsefi söylemi öte tarafa, deli olmadığına dair duyulan saf bir kanının tarafına geçirir. Filozofun söylemi, sonlu ve belirli tüm bütünlüklerin ötesine gitme projesi olmalıysa, bu söylemi bölünme, dışsallık, belirlemeden kurtarmak gerekir. Demek ki belirlemeci olduğundan bu kartezyen dışlamayı dışlamak gerekir. Ve bunu yapmak için görüldüğü gibi Derrida 3 işlem yapmak zorundadır. Metnin bütün görünür düzenine karşı deliliğe özgü kuşkuca gücünün a fortiori olarak düşte içerildiğini olumlamak, her şeye rağmen deliliğin söz konusu olduğunu hesaba katmış olmak için, deliliği dışlayanın kendi hesabına ve bir itirazın diagonaline göre başkası olduğunu hayal etmek, nihayet saf dil kabalığını ortaya sererek bu dışlamanın elinden tüm felsefi statüsünü almak, kartezyen dışlamayı içerme haline çevirmek, söylemine itiraz statüsü vererek dışlayanı dışlamak, dışlamayı felsefe öncesi saf dilliğe sürgün ederek dışlamayı dışlamak, kartezyen metnin üstesinden gelmek ve delilik sorununu hiçe indirgemek için Derrida'ya bu kadar çok şey yapmak gerekiyordu. Sonuç belirtilebilir. Metnin farklılıklarının düşmesi ve bunu ikame eden bir sesin keşfi kartezyen dışlamayı ikinci bir düzeye götürür. Felsefi söylemin deliliği dışlaması nihayet dışlanmış olur. 2. Fakat delilik belki böyle sınırlandırılmaya izin vermez. Varsayalım ki Descartes metninde insanilerin ve demenslerin söz konusu olduğu yerde gerçekten de delilikten söz etmedi. Varsayalım ki çok kaba bir soruna son vermek için kaba bir köylüye bir an için söz verdi. Sinsi ve sessiz bir şekilde de olsa deliliğin dışlanmasına giriştiği söylenemez mi? Gerçekten de ve sürekli olarak delilik sorusundan kaçtığı söylenemez mi? Bu itiraza Derrida önceden cevap veriyor. Elbette, delilik tehlikesiyle Descartes adam akıllı yüzleşmiştir. Testiler ve çıplak krallar olayı konusunda sizin önden ve neredeyse marjinal bir şekilde yüzleştiğinizi iddia ettiğiniz gibi değil. Felsefi girişiminin tam merkezinde, söylemi tam da duyu yanılmaları veya beyin tıkanmaları üzerine bütün doğal değerlendirmelerden kurtulup aşırı şüphede ve kötü cin varsayımında radikal boyutunu aldığı yerde. Delilik tam burada sorun edilmiş ve onunla yüzleşilmiştir. Gerçekten de kötü cin ile sırça bir gövdesi var olduğunu sananlardan daha kökten bir biçimde yanıldığımı varsayıyorum. 2 ile 3'ün belki 5 etmediğine ikna olmaya kadar gidiyorum. Sonra cogito ile yanılsam da yanılmasam da deli olsam da olmasam da var olduğumu söylememi sağlayan bütün belirmeler karşısındaki bu uç noktaya, bu aşırılığa varıyorum. Kötü cin, felsefenin bizzat kendisini ve kendine özgü aşırılığı içinde deliliği riske ettiği noktadır. Ve cogito, deliliğin dışlandığı için değil, akıl karşısındaki kararlılığı anlamlı olmaktan çıktığı için silindiği noktadır. Demek ki Derrida'ya göre metnin başında köyün delileriyle akın eden köylünün küçük güldürüsüne pek önem vermemek gerekirdi. Yaptıkları bütün şamataya rağmen delilik sorununu ortaya atmayı asla başaramazlardı. Buna karşılık akıl dışının bütün tehditleri kötü cinin aksi takdirde endişe verici ve karanlık biçimleri altında etkili olurlardı. Ayrıca delilerin en kötü çılgınlıklarına düş tarafından sahip çıkılması metnin başında kolay bir zafer olurdu. Buna karşılık büyük kötü cin şaşkınlığından sonra deliliğin ve aklın belirlenimlerinin radikal değilmiş gibi görünmesi için cogito'dan ve olağanlığın bütününün üzerindeki aşırılığının daha azı yeterli olmazdı. Evrensel yanıltıcının ve düşünüyorumun gösterişli tiyatrosu hala çılgının ve uyuyanın doğal hikayesini tekrarlar. Fakat bu kez felsefi radikallik içinde. Benzer bir yorumda bulunmak için öncelikle Derrida'nın deliliğin sözü edildiği yerde ve özgül, titizlikle farklılaştırılmış terimlerle sorun olduğunu inkar etmesi gerekti. Şimdi sözünün edilmediği yerde sorun olduğunu kanıtlamak gerekiyor. Bu kanıtlamayı Derrida iki dizi anlam bilimsel türetmeyle uygular. Bunları alıntılamak yeterlidir. Kötü cin, tam delilik, tam şaşkınlık, gövdenin düzensizliği ve katışıksız düşüncenin alt üst edilmesi, çılgınlık, hakim olamadığım şaşkınlık. Cogito, çılgın cesaret, deli proje, deliliği özgürlüğü olarak gören proje, aşırılığın kuralsızlığı ve ölçüsüzlüğü, işitilmemiş ve tekil aşırılık, hiçe ve sonsuza doğru aşırılık, genel olarak bütün katışıksız delilikler gibi sessiz olması gereken aşırı uç. Kötü cin ile Cogito'nun, Derrida'nın arzusu üzerine delilikle gerçek karşılaşma sahnesi haline gelmesi için Descartes'in metni etrafında tüm bu türetmelerin yapılması gerekir. Fakat dahası da gerekir. Descartes'in metinlerinin kendisinden kötü cin epizotunun iradi şaşırtılmaya asla izin vermeyen bir meditasyon öznesinin hakim olduğu ve bir uçtan diğerine sürdürdüğü bir egzersiz olduğunu gösteren her şeyi silmek gerekir. Kötü cin varsayımının hata şüphesini, bazı delilerin örneklendirdiği bu duyu yanılsamalarının çok ötesine taşıdığı doğruysa, bu kurguyu oluşturan kimse, onu iradi olarak ve egzersiz yoluyla oluşturduğu için, delilerin durumu ve talihsizliği olan bu yanılsamaları inanarak kabul etme riskinden kurtulur. Onu yanıltırsınız ama dayatamazsınız. Belki her şey yanılsamadır fakat hiç saflık olmadan. Kötü cin hiç kuşkusuz tıkanmış bir beyinden daha iyi aldatır. Deliliğin bütün yanıltıcı dekorlarını ortaya çıkarabilir. Ama delilikten çok başka bir şeydir. Hatta deliliğin tersi olduğu bile söylenebilir. Çünkü delilikte hayali bir örtünün çıplaklığımı ve sefaletimi örttüğüne inanırım. Oysa ki kötü cin varsayımı benim bu gövdenin ve bu ellerin var olduğuna inanmamamı sağlar. Aldatmacanın uzamına gelince kötü cin doğrudur. Aldatmacayı deliliğe kaptırmaz. Fakat öznenin aldatmaca karşısındaki konumuna gelince kötü cin ve çılgınlık kesinlikle karşı karşıya gelirler. Kötü cin deliliğin güçlerini edinmişse bu meditasyon egzersizinin deli olma riskini dışlamasından sonradır. Descartes'in metnini yeniden okuyalım. Gökyüzünün, havanın, toprağın, renklerin, biçimlerin, seslerin ve tüm diğer dışsal şeylerin yanılsamalardan ve düşlerden başka bir şey olmadığını düşünürdüm. Oysa ki deli, yanılsamalarının ve düşlerinin gerçekten gökyüzü, hava ve tüm dışsal şeyler olduklarına inanır. Kendimi elsiz, gözsüz olan, fakat yanlış bir biçimde bütün bunlara sahip olduğuna inanan biri olarak düşünürdüm. Oysa ki deli, gövdesinin sırçı olduğuna yanlış olarak inanır. Fakat kendisini yanlışlıkla inanan kimse olarak düşünmez. İnancıma hiçbir yanlışlık sokmamaya özen gösterirdim. Oysa ki deli, bütün bu yanlışların girmesine izin verir. Açıkça görülmektedir. Kurnaz aldatıcı karşısında meditasyonda bulunan özne, evrensel yanılgıdan şaşkına dönmüş deli gibi değil, her zaman uyanık, sürekli olarak makul ve kendi kurgusuna hakim konumda kalan, daha az kurnaz olmayan bir rakip olarak davranır. Zihnimi bu büyük yanıltıcının bütün kurnazlıklarına karşı öyle iyi hazırlayacağım ki, ne kadar güçlü ve kurnaz olursa olsun bana hiçbir şey dayatamayacak. Derrida'nın hoş bir şekilde değiştirdiği temalardan ne kadar uzağız. Bana varsayım olarak benimsetilmiş ve artık sorumlu olmadığım için hakim olamayacağım tam delilik, tam şaşkınlık. Öznenin bizzat şu zahmetli ve emek isteyen tasarı diye adlandırdığı şeyden sorumlu olmaması nasıl hayal edilebilir? Belki Derrida kadar titiz ve metinlere dikkatli bir yazarın sadece bu kadar şeyi eksik bırakması değil, aynı zamanda bu kadar yer değiştirme, sırasını bozma, birinin yerine diğerini koymayı nasıl yaptığını da kendimize sormak gerekir. Fakat belki de Derrida yaptığı okumada oldukça eski bir geleneği canlandırdığı ölçüde bunu kendimize sormalıyız. Zaten bunun bilincindedir ve bu sadakat haklı olarak onu rahatlatmış gibidir. Her halükarda klasik yorumcuların dikkatsizlikle delilik ve rüya üzerine bölümün önem ve özelliğini atladıklarını düşünmekten nefret eder. En azından bir konuda tamamen hemfikirim. Klasik yorumcular Derrida'dan önce ve onun gibi Descartes'in bu bölümünü dikkatsizlik sonucu silmiş değillerdir. Bu sistem sonucu olmuştur. Günümüzde en kararlı temsilcisi Derrida olan sistem, söylemsel pratiklerin metinsel izlere indirgenmesi, bir okuma için sadece işaretleri kalsın diye metinde meydana gelen olayların düşmesi, öznenin söylemlerde içerimleme kipliklerini analiz etmemek için metinlerin ardındaki seslerin icadı, söylemsel pratikleri gerçekleştirdikleri dönüşüm alanında yerinden etmemek için kökensel olanın metinde söylenmiş ve söylenmemiş olarak tahsis edilmesi. Bunun bir metafizik, metafiziğin kendisi ya da metafiziğin söylemsel pratiklerin bu metinselleştirilmesinde gizlenen kapanışı olduğunu söylemiyorum. Çok daha öteye gidiyorum. Bunun çok görünür biçimde tezahür eden, tarihsel olarak çok belirli küçük bir pedagoji olduğunu söylüyorum. Metnin dışında hiçbir şey olmadığını, fakat metnin içinde, satır aralarında, boşluklarında ve söylemediklerinde kökenin yerinin hüküm sürdüğünü, dolayısıyla varlığın anlamını buradan başka yerde aramaya gitmek gerekmediğini, bu anlamın kesin kelimelerle değil, karalama gibi kelimelerde, onların şifre anahtarında söylendiğini öğrenciye öğreten pedagoji, tersine metni sonsuza dek yeniden söylemeyi sağlayan bu sınırsız hükümranlığı ustaların sesine veren pedagoji. Peder Borden uyuyor ya da deli olunsa da Descartes'a göre kesin şeylerden kuşku duymanın asla mümkün olmadığını varsayıyordu. Temellendirilmiş bir kesinliğe göre düş görme veya saçmalama olgusu asla anlamlı olamaz. Oysa bu yoruma Descartes çok açık bir biçimde cevap verir. Böyle bir şey söylediğimi hiç hatırlamıyorum. Ne de uyurken düşlediğimi. Gerçekten de doğru olmayan hiçbir şey açık ve seçik olarak kavranamaz. Ve bu düzeyde kavrayan düş mü görüyor, saçmalıyor mu bunu bilmek sorunu getirilmez. Fakat diye hemen ekler Descartes, açıkça kavranmış olan ile sadece böyle gözüken ve böyle sanılanı kim ayırt edebilir? Düşünen ve meditasyonda bulunan, yürüten özne olarak açıkça bilip bilmediğini kim bilebilir? Kendi kesinliği konusunda yanılsamaya düşmemeye ve bunu kendine dayatmamaya kim muktedirdir? Özellikle deli olmayanlar değilse kim? Bilge olanlar. Ve Descartes, Peder Borden'i hedefleyerek şu karşılığı verir. Fakat açıkça kavranan ile sadece böyle gözüken ve böyle sanılan arasında ayrım yapmanın sadece bilgelere ait olduğu konusuna gelince, bu saf adamın bunları birbirine karıştırmamasına şaşmıyorum. Cilt 2, sayfa 245-268, çeviren Işık Ergüden.